bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Bülbülü Öldürmek, Harper Lee, Oda Yayınları, 5. basım, Eylül 1998. Çeviren Füsun Elioğlu. Okuyan Şule Tüzül. Bülbülü Öldürmek. Bülbülü Öldürmek, ilk yayımlandığında satış rekorları kırmış ve yazarını kısa sürede üne kavuşturmuş güzel bir romandır. 1961 Pulitzer Edebiyat Ödülünü kazanmış, bir yıl sonra beyaz perdeye aktarıldığında ise Oscar almıştır. Harper Lee, eski ve yorgun bir kasabanın insanlarını etkili bir gözlem gücüyle ve ince bir duyarlılıkla anlatırken çocukluğun o uçsuz bucaksız dünyasını tüm zenginliğiyle yansıtmayı başarır. Sanırım avukatlar da bir zaman çocuktu. Charles Lang. 1. Bölüm. 13'üne az kala abim Jem'in kolu dirsekten kırıldı. İyileşip futbol oynayamayacağına ilişkin korkuları yatıştığında sakatlığına pek aldırmaz oldu. Sol kolu sağından az buçuk kısa kalmıştı. Yürürken ve ayakta elinin tersi gövdesine dik, baş parmağı kalçasına ters dururdu. Pas verip çalım atabiliyordu ya, gerisi ona vız geliyordu. Geçmişi tartabilecek, tartmaya isteyecek yaşa geldiğimizde kaza ile son bulan olaylar dizisinin değerlendirmesini yapardık. Ben her şeyi evlilerin başlattığını savunuyordum. 4 yaş büyüğüm olan Cem ise çok önceleri başladı diyordu. Ona kalırsa dilin bize geldiği, Bo Redley'in evden çıkarma düşüncesini bize aşıladığı yaz başlamış olmalıydı. Ben de olaylara o kadar geniş bir açıdan bakmak istiyorsan, Andrew Jackson'la başladı dedim. General Jackson Creek'leri dereden yukarı sürmeseydi, Simon Finch Alabama'dan ters geri küreklere asılmayacaktı. Asılmasaydı bugün buralarda olmazdık. Tartışmayı yumruklarla çözümleyemeyecek kadar büyüdüğümüz için Atikus'a danıştık. Babamız, ikiniz de haklısınız dedi. Güneyli olduğumuzdan Hastings Savaşı'nın ötesinde veya berisinde kayda değer atalarımızın olmayışı ailenin bazı bireyleri için utanç kaynağıydı. Bir tek Simon Finch vardı. Dindarlığına cimriliği baskın çıkan, Cornwall'lu kürk avcısı bir eczacı olan Simon Finch. İngiltere'deyken kendilerine Metodist diyen bir gruba daha açık fikirli dindaşları tarafından yapılan baskıya bozulan Simon, Atlantik'i aşmış ve Philadelphia'ya gelmişti. Sonra Jamaika'ya, oradan Mobile, oradan da St. Stephens'a geçti. John Wesley'in ticaret çanebazlığı gerektirir öğretisini belleyen Simon, doktorluk yaparak yükünü tuttu. Bu yolda altın edinmek ve süslü püslü giyinmek gibi Tanrı adına yakışmayacak işler yapmasaydı mutlu da olamazdı. Akıl hocasının insandan mal edinmeme konusundaki kuralını unutan Simon, 3 köle satın aldı ve onların da yardımıyla St. Stephens'a 40 mil uzakta bir malikane kurdu. Kente yalnızca bir kez döndü. Eş bulmaya gitti, buldu ve kızı bol bir sülale başlattı. Kıskanılacak bir yaşa kadar yaşayıp zengin oldu. Aile erkeklerinin Simon'ın evi Finch Landing'le kalıp yaşamlarını pamuktan kazanmaları gelenek oldu. Landing kendi kendine yetiyordu. Çevredeki imparatorluklara karşılaştırıldığında gösterişsiz sayılabilirdi ama Mobile'de gelen nehir teknelerinin taşıdığı buz, un ve giysilerin dışında temel yaşam gereklerinin tümünü üretebiliyordu. Simon, Kuzey-Güney Savaşı'nı görebilseydi ailesini toprak dışında her şeyden yoksun bıraktığı için öfkeye boğulurdu. Toprağa bağımlı bu yaşam geleneği bozulmaksızın 20. yüzyıla kadar süre geldi. Babam Atticus Finch'in Montgomery'ye hukuk, kardeşinin Boston'a tıp okumaya gitmesine dek de sürdü. Kız kardeşleri Alexandra Landing'le kalan Finch oldu. Ömrünü nehir kenarındaki hamağında yatıp da oltalarının dolu olup olmadığını düşünerek geçiren ters bir adamla evlendi. Babam baroya kabul edilince Maycomb'a gelip avukatlığa başladı. Finch Landing'in 20 mil doğusunda olan Maycomb, Maycomb yöresinin merkeziydi. Atticus'un adliye binasındaki bürosunda bir şapka askısı, bir dama tahtası ve lekesiz bir Alabama eyalet yasası kitabının dışında pek bir şeyi yoktu. İlk davasının sanıkları Maycomb hapishanesinde asılan son iki kişi oldular. Atticus onları ikinci derecede cinayet suçunu kabul edip valinin affına sığınmaları için kandırmaya çalıştı. Ne var ki soyadları Haverford'tu. Bu ad Maycomb'da Cutter'la eş anlamlıydı. Haverfordlar kısraklarını alıkoydu diye çıkan anlaşmazlık sonucu kasabanın önde gelen nalbantını temizlemişlerdi. Bunu üç tanığın önünde yapacak kadar pervasızdılar. O orospu çocuğunun başına gelip geleceği buydu açıklaması herkes için yeterli olmalıydı. Birinci dereceden cinayet suçlamasına karşı suçsuz olduklarında direttiler. İnfazda bulunmak dışında Atticus'un yapabileceği bir şey yoktu. Babamın ceza hukukuna olan nefretinin başlangıcı sanırım bu davadır. Maycomb'daki ilk 5 yılında Atticus hukuktan çok ekonomi yaptı. Birkaç yıl kazancını kardeşinin eğitimine yatırdı. John Hale Finch babamdan 10 yaş gençti ve pamuk ekmeğinin para kazandırmadığı bir dönemde tıbbı seçmişti. Jack amcanın işleri yoluna girdikten sonra babam avukatlıktan oldukça iyi gelir sağladı. Maycomb'u seviyordu. İnsanları tanıyordu. Onlar da onu tanıyorlardı. Simon Finch'in çabaları sayesinde hemen hemen herkesle ya akraba ya da hısım oluyordu. Maycomb eski ve yorgun bir kasabaydı. Yağışlı havalarda yollar kırmızı balçığa döner, kaldırımları ot bürürdü. Adliye binası meydana sarkardı. Nedense hava o zamanlar daha sıcak olurdu. Yaz günü kara bir köpek sıcaktan soluk soluğa kalırdı. Hover arabalara koşulmuş bir deri bir kemik katırlar meydandaki meşe ağaçlarının boğucu gölgesinde sinekleri kovalardı. Erkeklerin kolalı dik yakaları saat 9'da buruş buruş olurdu. Hanımlar öğleden önce ve saat 3 uykusundan sonra yıkanırlar, gece olunca da terden ve pudradan oluşmuş kremalı yumuşak pastalara benzerlerdi. İnsanlar da yavaş hareket ederlerdi öyle günlerde. Meydanda karşıdan karşıya ağır adımlarla geçerler, çevre dükkanların birinden ötekine ayak sürürler, her iş için bol zaman harcarlardı. Gün 24 saatti ama insana daha uzun gelirdi. Acele etmek gereksizdi çünkü gidecek yer yoktu, satın alınacak bir şey yoktu çünkü almak için para yoktu. Maycomb yöre sınırlarının ötesinde de görülecek yer yoktu. Kimileri için belli belirsiz bir iyimserlik dönemiydi. Kısa bir süre önce onlara yalnızca kendilerinden korkmaları söylenmişti. Biz ana caddede otururduk. Atticus, Jem, ben ve aşçımız Calpurnia. Babamızdan yana şikayetimiz yoktu. Bizimle oyun oynardı, bize kitap okurdu ve ölçülü davranırdı. Calpurnia ise başlı başına bir olaydı. Tümüyle köşelerden ve kemiklerden oluşmuştu. Miyoptu, şaşıydı, eli de bir tokaç kadar geniş ve ağırdı. Beni sürekli mutfaktan kovar, benden büyük olduğunu bile bile neden Jem gibi uslu olmadığımı sorar ve içeri girmeye hazır olmadığımda da eve çağırırdı. Atticus çoğunlukla ondan yana olduğundan Calpurnia destansı savaşlarımızdan hep galip çıkardı. Jem doğduğundan beri bizimleydi, kendimi bildim bileli onun zorba varlığını üzerimde duymuşumdur. Annemiz ben 2 yaşındayken ölmüş, bu nedenle onun yokluğunu hiç hissetmedim. Montgomery'li Graham'lardanmış. Atticus Eyalet Meclisi'ne ilk seçildiğinde tanışmışlar. Atticus orta yaşlı, annem ise ondan 15 yaş küçükmüş. Jem evliliklerinin birinci ürünü. 4 yıl sonra da ben doğmuşum. 2 yıl sonra annemiz ansızın ölüvermiş. Kalp hastalığı ailesinde öteden beri vardı derler. Ben onu hiç özlemedim ama sanırım Jem özlerdi. Onu iyi anımsıyordu ve bazen oyunun orta yerinde iç çeker, garajın arkasına gider, oyunu kendi başına sürdürürdü. Öyle anlarda ona ilişmenin akıllıca olmayacağını bilirdim. Ben 6, Jem 10 yaşındayken yaz sınırlarımız kuzeyde Bayan Herney Lafayette Dubus'un eviyle güneyde Radley'lerin eviydi. Bu sınırların ötesine geçmek aklımızın ucundan bile geçmezdi. Radley'lerin evinde bilinmeyen bir yaratık oturuyordu. Ondan şöyle bir söz edilmesi bizleri günlerce uslu tutmaya yeterliydi. Bayan Dubosa ise şeytanın ta kendisiydi. İşte o yaz Dil geldi. Bir sabah arka bahçede o günkü oyunumuza başlamak üzereyken komşumuz Rachel Haverford'un bahçesinden bir takım seslerin geldiğini duyduk. Köpek yavruları olup olmadığını anlamak için tel örgüye gittik. Bayan Rachel'ın av köpeği bebek bekliyordu. Bize bakan birini gördük. O konuşuncaya kadar bir süre öylece bakıştık. Selam, sana da dedeceğim hoşnut bir tavırla. Ben Charles Baker Harris'im dedi. Okur yazarım. Ne olmuş yani dedim. Okuma bildiğimi öğrenmek istersiniz diye düşündüm de okunacak bir şeyiniz varsa okurum. Kaç yaşındasın diye sordu Cem. 4,5. Neredeyse 7'yim. Öyleyse yaptığın marifet değil dedi Cem ve parmağıyla beni gösterdi. Bu ufaklık doğduğundan beri okuyor. Üstelik de okula başlamadı bile. Sen 7 yaş için çok bücürsün. Küçüğüm ama yaşım büyük. Cem onu daha iyi görebilmek için saçlarını geriye attı. Neden bu tarafa gelmiyorsun Charles Baker Harris? Tanrım ne isim? Seninkinden daha komik değil herhalde. Rachel teyze seninkinin Jeremy Atticus Finch olduğunu söylüyor. Ben benimkini taşıyacak kadar büyüğüm diye hırladı Cem. Senin adın senden bir karış büyük. İddiasına varım bir karış uzundur. Tel örgünün altından geçmeye çabalayan Dil, bana Dil derler dedi. Alttan geçeceğine üstten geç dedim. Nerelisin? Dil Meridian, Mississippi'liydi. Yaz tatilini Rachel teyze ile geçiriyordu ve bundan böyle tüm yazlarını Maycomb'da geçirecekti. Ailesi Maycomb'luydu. Annesi Meridian'lı bir fotoğrafçı ile çalışmış, onun çektiği bir resimle de güzel çocuk yarışmasına katılıp $5 kazanmıştı. Parayı Dil'e vermiş, o da bu parayla 20 kez sinemaya gitmişti. Bizim buralarda sinema yok dediceğim. Bazen adliye binasında İsa ile ilgili filmler gösterirler. Sen iyi şeyler gördün mü? Dil Drakula'yı görmüştü. Bu açıklama Cem'in ona saygıyla bakmasına yol açtı. Anlatsana dedi. Dil alışılmışın dışında biriydi. Gömleğine iliklenen mavi pamukludan bir şort giymişti. Saçı kar beyazıydı ve kafasına kas tüyü gibi yapışık duruyordu. Bize o bildik öyküyü anlatırken mavi gözleri bir yanıp bir sönüyordu. Gevrek ve mutlu bir kahkahası vardı. Tepesindeki bir tutam saçı çekiştirmeyi huy edinmişti. Dil Drakula'yı anlatmayı bitirince Jean filmin kitabından daha iyiye benzediğini söyledi. Dil'e babasının nerede olduğunu sordum. Onunla ilgili hiçbir şey söylemedin. Yok ki. Öldü mü? Yok. Öyleyse bir baban var değil mi? Dil kıpkırmızı oldu. Jem dilimi tutmamı söyledi. Onu koruması arkadaşlığa kabul edildiğini gösteriyordu. O günden sonra yaz sıradan bir mutlulukla geçti. Sıradan mutluluk arka bahçedeki kiraz ağaçları arasına kurulmuş ağaç evimizin onarılması, koşuşma ve Oliver Optic, Victor Applepitoni ve Edgar Rice Burroughs'un oyunlarından oluşan oyun dağarcığımızın tüketilmesi anlamına geliyordu. Dil bizimle olduğu için çok şanslıydık. Önceleri hep benim üzerime yıkılmış olan karakter rollerini o üstlendi. Tarzan'daki maymun, Tom Swift'teki Bay Danon, Yaramaz Çocuklar'daki Bay Carabrie. Dili kafası değişik tasarılar, tuhaf özlemler ve acayip düşlerle dolu bir küçük Merlin olarak tanıdık. Dipnot, ünlü bir sihirbaz. Ağustos sonunda oyunlarımız sayısız tekrarlarla yavanlaşmıştı ki Dil, Bo Radley'i evden çıkarma düşüncesini ortaya attı. Radley'lerin evi Dili büyülemişti. Uyarılarımıza, açıklamalarımıza rağmen ayın suları çekmesi gibi orası da Dili çekiyordu. Hoş, köşedeki lambadan öteye geçemiyordu. Lamba, Radley'lerin kapısında güven verici bir uzaklıktaydı. Orada öylece durur, kolunu direğe dolar, bakar, meraklanırdı. Radley'lerin yeri bizim evin arkasındaki köşedeydi. Güneye doğru yürürseniz verandalarını görürdünüz. Yol kıvrılır, bahçeleri boyunca uzanırdı. Zenciler Radley'lerin evinin önünden yürümez karşıya geçerlerdi. Yürürken de ıslık çalarlardı. Maycomb okul bahçesi Radley arazisine komşuydu. Kümeslerinin çevresindeki ağaçlar meyvelerini okul bahçesine dökerler ama çocuklar bunlara dokunmazlardı. Radley meyveleri insanları öldürebilirdi. Radley bahçesine düşen bir top yitik bir toptu, soru bile sorulmazdı. Bu evin acısı Jem ve ben doğmadan çok önce başlamış. Radley'ler kendi içlerine kapanmışlar. Melkomp'un en büyük eğlencesi olan kiliseye gitmemişler. Evde ibadeti yeğlemişler. Melkomp'ta bağışlanmayacak bir davranıştı bu. Bayan Radley sabah kahvesi için komşularına uğramamış ve hiçbir yardım derneğine katılmamış. Bay Radley kasabaya 11.30'da yürüyerek gider, 12'de de kahverengi bir torbayla dönermiş. Tek katlı bir evdi. Bir zamanlar geniş bir verandası ve yeşil panjurları varmış. Zamanla çevresindeki betonun rengine dönmüş. Yağmurdan çürümüş çatı kaplamaları verandanın çıkıntılarının üzerine sarkıyor, meşe ağaçları güneşi uzak tutuyordu. Sarhoş bir çitin kalıntıları otların bürüdüğü ön bahçeyi koruyordu. Evde kötü bir hayalet yaşıyordu. İnsanlar gerçek olduğunu savunuyorlardı ama Jane ve ben onu hiç görmemiştik. Ay doğunca sokağa çıkıyor derlerdi. Pencerelerden evlerin içini gözetlediğini de söylerlerdi. Açelyalar dondan kuruduğu zaman bunu onun nefesine yoruyorlardı. Maycomb'da işlenen ufak tefek suçların tümü onun işiydi. Bir keresinde kasabalılar geceleri olan bir dizi çirkin olay nedeniyle dehşete düşmüştü. Tavuklar ve ev hayvanları yaralı bulunuyordu. Gerçek suçlunun Deli Eddie olduğu ortaya çıkmış, o da kendini Baker deresinde boğduğu halde insanlar yine de ilk kuşkularından dönmemiş, Radley'lerin evine doğru bakmışlardı. Bay Radley'in geçimini nasıl sağladığını hiç öğrenemedim. Jean pamuk alım satımı ile uğraşıyor derdi. Bu yöre dilinde boş gezmek anlamına gelirdi. Bay Radley, karısı ve iki çocuğu herkes bildi bileli burada oturuyorlardı. Radley'lerin panjur ve kapıları, pazarları kapalı olurdu ki bu Maycomb'un geleneklerine pek aykırı düşerdi. Kapalı kapılar yalnızca soğuk hava veya hastalık demekti. Pazar günleri dostluk, komşuluk günleriydi. Hanımlar korse, beyler ceket, çocuklar da ayakkabı giyerlerdi. Bir pazar akşamı Radley'lerin ön basamaklarını tırmanıp da "Uhu, biz geldik" denildiği görülmemişti. Bir keresinde Atticus'a Radley'lerin eskiden tel kapıları olup olmadığını sormuştum. Atticus da "Evet ama sen doğmazdan önceydi" demişti. Yaygın söylentiye bakılırsa en genç Radley, Old Sarum'da yörenin kuzeyinde yerleşmiş büyük ve tuhaf bir aile olan Cunningham'larla tanıştığında yeni yetmeymiş. Melkomp'un görüp göreceği tek çete bozuntusu da bunlarmış. Çok az iş çevirmişler ama yine de kasabalının diline düşmüşler. Kilise kürsüsünden de 3 kez uyarılmışlar. Berber dükkanında vakit öldürürler, pazarları otomobille, Abu Sivil'e sinemaya gider, yörenin kumar yatağı olan Dave Drop Hanı ile balıkçı kampında dans eder, kumar oynarlarmış. Maycomb'da hiç kimse oğlunun kötü arkadaşlar edindiğini baba Radley'e söylemeye cesaret edememiş. Bir gece içkiyi fazlaca kaçıran bu gençler ödünç alınmış bir arabayla meydanda geri geri dolaşmaya başlamışlar. Maycomb'un en eski memuru Bay Corner'a direnmişler ve adamcağızı adliyedeki nezarethaneye tıkmışlar. Bu işe bir son vermek gerekmiş. Bay Corner hepsini teker teker tanıyabileceğini, bunu onların yanına koymayacağına söz vermiş. Böylece delikanlılar uygunsuz davranış, çevreyi rahatsız etme, saldırı, kaba kuvvet kullanma ve bir bayanın yanında ahlak dışı konuşmak suçlarından yargıç önüne çıkarılmışlar. Yargıç Bay Connor'a son suçlamayı işin içine neden kattığını sorduğunda Bay Connor öylesine bas bas bağırarak küfrettiler ki Maycomb'lu tüm bayanların duyduğuna eminim demiş. Yargıç çocukları Eyalet Endüstri Meslek Lisesi'ne yollamış. Çoğu kişi oraya yiyecek ve yatacak yer bulsunlar diye yollanır. Oraya gitmek utanılacak bir şey değildir. Ama Bay Radley ise öyle olduğunu düşünmüş. Yargıç serbest bırakırsa Arthur'un tekrar bela çıkarmayacağına kefil olmuş. Bay Radley'in sözünün senet olduğunu bilen yargıç da Arthur'u serbest bırakmış. Ötekiler endüstri lisesine gidip eyaletteki en iyi eğitimi görmüşler. Bir tanesi Auburn Mühendislik Okulu'nun yolunu tutmuş. Radley'lerin kapıları pazarları gibi öteki günler de kapanmış ve Arthur'u 15 yıl boyunca gören olmamış. Ama bir gün geldi, Bo, Radley birkaç kişi tarafından duyuldu ve görüldü. Jem olayı şöyle böyle anımsıyordu. Atticus'un Radley'ler konusunda pek konuşmadığını söylerdi. Jem soru sorduğunda yanıtı, "Sen işine bak, Radley'lerle uğraşma" oluyordu. Bo Radley tekrar ortaya çıktığında Atticus bile "Vay vay vay" demişti. Her şeyin iç yüzünü bildiğini savunan dedikoducu bayan Stephanie Crawford olayın gelişimini şöyle anlatmıştı. Bu oturma odasında oturmuş, gazeteden yazılar kesip bir deftere yapıştırıyormuş. Babası gelmiş, tam oğlunun yanından geçiyormuş gibi o elindeki makası babasının bacağına saplayıvermiş. Sonra da çıkarmış pantolonunu silmiş ve yaptığı işe dönmüş. Oğlunun tüm aileyi öldüreceğini söyleyerek yola fırlayan Bay Radley çığlık çığlığa kente koşmuş, Şerif'le döndüklerinde boyu oturma odasında gazeteyi doğrarken bulmuşlar. Yaşı o sıralar 33 varmış. Bayan Stephanie, Tuscaloosa'da akıl hastanesinde bir süre kalmak ona iyi gelir dendiğinde Bay Radley'in Radley'ler tımarhaneye gidemez dediğini anlatırdı. Babasına kalırsa bu deli değildi. Arada bir zıvanadan çıkıyordu, hepsi bu. Ne var ki kilit altına alınmasına da karşı çıkmadı. Ama suçlanmasına karşı çıktı. Bo bir cani değildi. Şerif'in gönlü onu zencilerle beraber kapatmaya el vermeyince Bo adliye binasının bodrumuna kapatıldı. Bo'nun bodrumdan eve dönüşü Jem'in anılarında sisliydi. Bayan Stephanie Crawford kent meclisindekilerin Bay Radley'e Bo'yu eve götürmezse nemden kütlenerek öleceğini söylediklerini anlattı. Kaldı ki Bo belediyenin sırtından daha fazla geçinemezdi. Kimse Bay Radley'in Bo'yu gözlerden uzak tutmak için ne türlü bir baskı kullandığını bilmiyordu ama Jem yatağa zincirle bağlı olması gerektiğini düşünüyordu. Atticus hayır dedi. İnsanları hayalete dönüştürmek için başka yöntemler de vardır. Ben Bayan Radley'in kapıyı açıp tesbih çiçeklerini suladığını anımsıyorum. Bay Radley'in kente gidişini izlerdik. Renksiz, ışığı yansıtmayan gözleri vardı. İnce, kösele gibi bir adamdı. Elmacık kemikleri çıkık, ağzı genişti. Üst dudakları ince, alttakiler dolgundu. Bayan Stephanie çok namuslu olduğunu, Tanrı sözünü kanun saydığını söylerdi. Ona inanırdık çünkü Bay Radley tüfek gibi dimdik dururdu. Bizimle hiç konuşmazdı. O yoldan geçerken yere bakarak günaydın efendim derdik, o da yanıt olarak öksürürdü. Bay Radley'in büyük oğlu Pensacola'da oturuyordu. Noel'de eve gelirdi. Eve girip çıktığını gördüğümüz ender insanlardan biriydi. Radley, Arthur'u eve getirdiği günden sonra ev canlılığını yitirdi dediler. Bir gün Atticus, eğer bahçede gürültü yapacak olursak canımızı okuyacağını söyledi. O evde yoksa bu işi Calpurnia üstlenecekti. Bay Radley ölüyordu. Ölmekte de hiç acele etmedi. Radley'in bahçesi boyunca uzanan yolun iki ucunu testere tezgahları ile tıkadılar. Kaldırımlara saman döşendi. Trafik arka sokağa kaydırıldı. Doktor Ray Rose arabasını bizim evin önüne bırakıyor, Radley'lere yürüyerek gidiyordu. Jem ve ben günlerce suspus olduk. Sonunda tezgahları aldılar ve bize Bay Radley'in son yolculuğuna çıkışını verandadan izledik. Tanrı'nın nefes verdiği en kötü adam işte gidiyor diye söylendi Calpurnia. Ardından da bahçeye tükürdü. Şaşkınlıkla ona baka kaldı. Kalın beyaz adamın işleri konusunda fikir yürütmesi çok ender rastlanan bir olaydı.